Ayrım 86. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 729. Tunalı Hilmi Bey, Zonguldak. Fakat evvela onların gördükleri zulümlerden bahsediniz. Niyazi Bey, Mardin. Onlar hakkında gazetelerde kafi derecede malumat vardır efendiler. Bunu hürmetle dinleyin. Bu gayet acıdır. Bu bir iddianamedir, bir feryatnamedir. 15-11-1921. Telgraf sureti. Bu ana kadar size vaki olan müracaatlarımıza başlıca 5 ve 29-1921 ve 21-24-26-29 Haziran 1921 vesaire tarihli telgraflarımıza ve 21 Haziran 1921 tarihli dilekçemize ne yazık ki hiçbir cevap verilmedi. Bunlardan hiçbirisi meclisimizde okunmadı. Bu bedbaht kardeşlerinizin feryatları, acıları kubbenizde aksetmedi. Hristiyan aleminin en haksız bir sesi ecnebi parlamento kürsülerinde münakaşa edilirken, gazete sütunlarında yer tutarken, düşmanlarımızın bile onayı altında bulunan bizim hakkımız aleme tebliğ edilmedi. Milli gazetelerimizde yer tutmadı. Hiçbir taraftan yardım görmediği halde yurdunun, yurdunuzun müdafası için çırpınan millettaşlarınızın hissiyatından haberdar olmadınız. Size bağırıyoruz, iyi dinleyiniz. Bu ses Türk sesidir, sizin sesinizdir. Size acılarımızı döküyoruz. Yüreğinizi dinleyiniz. Ötede bir acı, beride bir sızı hissedeceksiniz. Gözlerinizin önüne alevleri göklere çıkan köyler, sönmüş yıkılmış ocaklar gelsin. Gözlerinizin önüne düşman esareti altında yaşamamak için çarpışmış, dağlara çekilmiş, bugün mağara kovuklarında yaşayan, dünün müreffeh aileleri gelsin. Kardeşleri ve kocalarıyla birlikte yurdunun kurtuluşu için çalışan kızlar, kadınlar, bu uğurda can veren çocuklar, koç yiğitler gelsin. Gözlerinizin önüne Türk askerlerinin gelişinde ayaklarının altına yatmaya adayan kadınlar gelsin. Gözlerinizin önüne bir zamanlar şanlı bayrağını, koca ülkenin bir ucundan öbür ucuna omuzlarında taşıyan, Girit muharebelerinin en şanlı günlerini yaşayan bahadırlar, Akdeniz'in mavi ve geniş mezarlığına, Türklüğün şanını yüceltmek için hayat veren Leventler, Sivas Topol'un yeşil tabyalarına ilk bayrağı diken kahramanlar, 16. Adana Demir Fırkası'na Çanakkale'de ölümsüz şanlar kazandıran 125. Alay'ın ve Galatça'da Türk cesaretine canlı örnek olan 78. Alay'ın itaatkar ve cesur neferleri ve bu milletin her derdine ortak olan alınlarında onun şereflerini, şanlarını, kalbinde sevinçlerini, elemlerini taşıyan bir halk gelsin. Bunlar sizin öz kardeşlerinizdir. Unutmayınız ki efendiler, bu iller Anadolu mücadelesinin en parlak ve başarılı hadiselerine sahne olmuştur. Biliniz ki bu mücadeleler Alsas-Lorraine'i pek iyi tanıyan Fransızların zihninde bir iz bırakmıştır. Buralar istilacılar için bir diken olmuştur. Bu kıtalar Anadolu'nun en zengin bir parçası, Türkiye'nin yarısının yegane kapısı ve penceresidir. Unutmayınız ki bu iller pek eski Türk istiklalinin gururu, bugünkü milli davanın mühim bir temel taşı ve Anadolu'da Türklüğün ilk ve asil yurdudur. Unutmayalım ki hepimiz bir etten bir kemikteniz. Hepimizin dili ve dileği birdir. Bizim dileğimiz milli birlik, milli istiklaldir. Kayıtsız şartsız Türk hakimiyeti altında yaşamamızdır. Memleketimizin bir Türk mıntıkası olduğu esasen istilacılar tarafından tasdik edilmiş, lisanımızın resmiyeti onlarca da tanınmıştır. Şimdi size soruyoruz. Misak-ı Milli'yi temin için toplanan bir meclis içinden çıkan hükümet böyle bir anlaşma imzalayabilir mi? Her tarafta milletlerin kendi mukadderatına hakimiyeti esası ilan olunmuştur. Biz de mukadderatımıza hakimiz. Türkiye'de bu iradeyi ilkin Adana vilayetiyle bu havali ahalisi gösterdi. Vaktiyle Amerikan tahkik heyeti çerçevesinde ecnebi himayesini kabul edemeyeceğimizi, öz milletimizden ayrılmayacağımızı sözümüzle, özümüzle, cihanın gözü önünde cereyan eden hareketimizle bildirdik ve gösterdik. Yine kendi göbeğimizi kendi elimizle keseceğiz. Mukadderatımızı kendimiz halledeceğiz. Az zamanda bir İrlandalı'dan daha fazla fedakarlık yaptık. Bundan sonra da istiklalinden, ana yurdundan ayrı düşmek istemeyen bir Türk'ün yaralı kalbiyle ne harikalar yaşatacağını cihan görsün. Biz Adana vilayetine ve Antep sancağının güneyinde kalan Türk sakinleriyle Beylan, Reyhaniye, İskenderun, Antakya ve havalisi ahalisi bundan dolayı bu anlaşmayı bütün kuvvetimizle protesto eyler ve sizleri milletin yeminine, misakına davet eyleriz. yüzlerce imza. Niyazi Bey devamla. Efendim, fazla söz söylemeye tahammülüm kalmadı. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu anlaşmanın bu şekliyle kabul edilmesi bence mümkün değildir. Hepinizin hissiyatına ve teessürlerine vakıfım. Hepiniz de benim hissiyatıma iştirak edersiniz. Benimle aynı duyguları paylaşıyorsunuz, aynı dertleri yaşıyorsunuz. Ben üzüntümün çözümünü bu anlaşmanın tamamıyla reddinde buluyorum. Siz teessürünüzü ne şekilde ortaya koyarsanız koyunuz, cihan bunu duysun. İsterim ki Fransa'da milliyet aşkını iyi duyan büyük insanlar bizim bu derdimize, bu elemimize vakıf olsunlar. Fransız vatanperverleri şarkta Fransız medeniyetine, Fransız kültürüne çok önem veren ve çok muhabbet gösteren bir milletin böyle parçalanarak yaralı kalmasını istemesinler. Monsieur Briand'ın sözünü tekrar hatırlatırım. Kalbimizde yara bırakmasınlar. Reis, 10 dakika teneffüs etmek üzere oturumu tatil ediyorum. Üçüncü celse, reis, birinci reis vekili Sabri Beyefendi. Katipler Ruşen Eşref Bey Karahisar'ı sahip, Haydar Rüştü Bey Denizli. Reis, efendilere oturumu açıyorum. Söz Yahya Kemal Bey'indir. Dipnot. Yahya Kemal Bey adlı 1884-1958 yılları arasında yaşamıştır. Vefa lisesini bitirdikten sonra gittiği Paris'te siyasal bilgiler okudu. İstanbul'a dönerek Edebiyat Fakültesi'nde dersler verdi. 1923'te Urfa Milletvekili, daha sonra ise muhtelif yerlerde elçilikler yaptı. İki dönem Tekirdağ, bir dönem İstanbul Milletvekilliği görevini üstlendi. Ancak Yahya Kemal politik kişiliğinden ziyade şair kimliğiyle öne çıkmış ve Türk şiirini yeni bir yörüngeye taşımıştır. Yahya Kemal Bey, Urfa. Efendiler, ben de bütünüyle Güney hududumuzdan bahsedeceğim. Demin söz alan Mersin mebusu Niyazi Bey vatanın, Güney Türklerinin dertleriyle mustarip bir aşık gibi o kadar güzel bahsettiler ki, bana onu yalnız teyit etmek kalıyor. Kısaca bazı şeyler söyleyeceğim. İki sene evvel Ankara Anlaşması imzalanırken eğer müzakerelere sağduyu rehber olsaydı, derdim ki şimdi yara gibi kanayan hudut çizilmezdi. Lazkiye'nin güneyinden bir çizgi çizilirdi. Bu hudut Cebeli Sema'na çıkardı ve batıda o hudut Türklerle meskun bir kıtayı ana vatana bırakırdı. O hudut Fırat'tan Cebeli Sema'na kadar gelirdi, Fırat'ı takip ederdi. Çünkü Lozan'da Rumeli hududumuzdaki daha küçük bir nehri, bir Çin Seddi gibi tabii hudut kabul ediyorlar ve orada 600 bin Türk ikamet ediyordu. O 600 bin Türk'ü Yunanistan'a elleri kolları bağlı teslim ettiler. Acaba güneyde Fırat Meriç kadar bir tabii sınır teşkil edemez miydi? Evet efendiler, Fırat'ın bir tarafında kalan saha, o saha ki Diyarbakır, Siverek, Urfa, Mardin, Siirt ahalisi sürülerinin meralarıdır. Oralar bize kalırdı ve o sulha da gayet büyük oranda bir aşiret desteği bulunurdu ve hudutta emniyet ve asayiş daima baki kalırdı. Fakat Suriye'nin Rum ve Ermeni Katolikleri ki daima burunlarını şark meselesine sokarlar, onlar kamuoyunu yanılttılar. Dediler ki, o sahada oturan ırk doğrudan doğruya Suriye ırkına mensuptur. Necip Bey Mardin'e, hayır yalan söylemişlerdir. Yahya Kemal Bey devamlı, hayır efendiler doğrudan doğruya Türk ve Kürt milletine mensup bir ırktır. Doğrudan doğruya ana vatana katılmak isteyen bir ırktır. Fakat bendeniz bu hudutta ısrar etmeyeceğim. Madem ki bize Fırat hattını vermediler, Sincar'dan Cebeli Abdülaziz'e gelen ve oradan Telli Ürrüfat'a inen hududu verselerdi ve o zaman bu hattın beri tarafındaki Türkiye mesud olurdu. Fakat bunu dahi vermediler. Şimdi oradaki hudut yalnız ırk ve milliyet nazariyesi aleyhinde değil, tabiat aleyhinde de bir huduttur. O hududa karşı tabiat isyan ediyor. Bu bakımdan diplomatlar eserlerini tamamladılar, söyleyecek söz kalmadı gibi. Fakat ben diplomatlara değil Fransız milletinin vicdanına hitap ediyorum. O Fransız milleti ki iki büyük prensibinden biri vatanperverliktir, biri sağduyudur. Fransızlar 48 sene Alsace-Lorraine için ağlayan Fransızlar bizim kaç sene İskenderun ve Antakya için ağlayacağımızı belki her milletten daha fazla hissedebilirler. Ve yine Fransız sağduyusuna müracaat ediyorum. Ümid ediyorum ki Fransız sağduyusu Fransız hükümetine Güney hududuna daha salim ve daha samimi bir tarz ve istikamet gösterir ve oradaki yaralar kanamaz. Bir tarafta yurduna sığınmak isteyen bir millet müsteri olur ve diğer tarafta da Suriye ve Suriye'nin hamisi olan devlet müsteri olur. Kürsüden inmeden evvel bir kelime daha söylemek istiyorum. Bu anda Antakya ve İskenderun mühim bir saat yaşıyor. Bu iki şehir zannetmesinler ki onlar için bu saat hiçbir zaman veda saatleri değildir. Biz o milletiz ki Yunan topları Haymana'dan Polatlı'ya doğru patlarken biz bütün o ateş hattının arkasında İzmir'de, Bursa'da, Edirne'de Türk bayraklarını görüyorduk. Ve o anda bizim mefkûremizi cinnet telakki edenler vardı. Fakat bizim bu cinnetimiz onları şaşırttı, o akılları durdurdu. Biz bugün bu anda Antakya'da, İskenderun'da ve bütün o toprakların arkasında kalan Türk, Türkmen, Kürt bayraklarını görüyoruz ve bizim mefkûremizi hiçbir şey durduramayacaktır. Şiddetli ve sürekli alkışlar. Hamdullah Supi Bey, İstanbul. Arkadaşlar, delegasyonumuzun Lozan'dan getirdiği anlaşma, eski bir vasiyetname yerine konmuş bir hayat, bir ümit vesikasıdır. Delegasyonumuzun Lozan'dan buraya getirdiği anlaşmayı genel olarak onaylayanların biri de benim. Anadolu'da cereyan eden olaylar askeri açıdan değerlendirildiği vakit ne kadar ağır şartlarla kuşatılmış ise Lozan'da cereyan eden mücadele de aynı şartlarla kuşatılmıştı. Türk zaferi Lozan'da elde edilen zaferle tamamlanmıştır. Bu zaferi elde ederek Türk milletine esaret yerine kurtuluş getirenleri takdis etmek her Türk'ün borcudur. Benim ilk vazifem bu anlaşmayı bize getirenlere şükranımı söylemektir. Arzu ederdik sulhumuzun bazı zayıf noktaları olmasın. Yazık ki bazı zayıf noktaları var. Muhterem arkadaşımız Mersin Mebusu Niyazi Bey'in ve ondan sonra Yahya Kemal Bey'in temas ettiği güney hudutları bu doğrultudadır. Niyazi Bey o kadar derin bir kifayet ve ihtisas ile sözlerine devam ettikçe bendeniz oturduğum köşede sözümün kısaldığını gördüm. Onun sözleri uzadıkça benim sözlerimin kısalması bir zaruret haline geçti. O halde ne söyleyeceğim? Bu aziz toprakları adım adım bilecek, her kayasını, her köşesini bilecek kadar derin bir kavrayışa malik değilim. Yalnız bildiğim bir şey var. Güneyde hududumuzun haricindeki Türkler kalıyor. O Türkler ki Türk milletinin en hassas, en asabi evladı diye yad edilebilirler. O Türkler ki muhterem arkadaşımın pek haklı olarak anlattığı üzere Arap istilası gibi müthiş bir manevi istilanın önüne durmuş ve Anadolu'nun Araplaşmasına asırlardan beri mani olmuşlardır. Ben o toprakları yakından tanımadım fakat diğer bir yolda tanıdım diyebilirim. İskenderunlular, Güney Havalisi'nde yaşayan Türkler bizim olduğumuz yerlere geldiler. Ben o memleketin yetiştirdiği gençleri mektep sıraları üzerinde gördüm. O memleketin yetiştirdiği gençlerle milli müesseseler içerisinde bulunduk. Onlarla beraber çalıştım. Gözlerinin içine baktım, kalplerini gördüm, ruhlarını tanıdım. Onlar asil şeylerin aşığı, hamiyetin, iyiliğin, hakkın, faziletin timsali gençlerdi. Bu neticeye ulaştığımız günde ve bir tarihin bittiği, bir tarihin yeniden başladığı fevkalade mühim bu günlerde onların hislerini açıklıkla ve berraklıkla tahlil ediyorum. Bir taraftan bayram yapıyorlar. Çünkü çok vatanperverdirler. Çünkü çok milliyetperverdirler. Türk vatanının büyük bir parçasının kurtulmasından dolayı onlar bayram yapıyorlar. Aynı zamanda matem içindedirler. Çünkü vatanın büyük parçasının kurtuluşunu gördüler ve kendi istilaya uğramış olan yurtlarının da kurtulmadığını görüyorlar. Fransa dostluğuna çok önem veren bir adam sıfatıyla söylüyorum. Türk dostluğuna çok önem vermesine lüzum gördüğüm Fransa'nın bunu daima gözlerinin önünde tutması lazım gelir. Orada güneyde bir eza ve ıstırap kaynağı vardır ve orada yaşayan Türklerin duyduğu bu eza ve ıstırabı biz hissetmeyelim ve duymayalım. Bu kabil olur mu? Aramızda imzalanmış olan anlaşmaya rağmen hala orada hususi bir idare tesis edilmemiştir. Ezici bir Türk ekseriyeti ile meskûn olan yerlerde Türk memurları idarenin başında bulunmak lazım gelirken bu memurlar yerlerine konmamıştır. Yahut Türk isimlerini suistimal eden, kutsi maksatları ihmal eyleyen bir takım sefiller Türk namı suistimal edilerek onları idare edecek mevkilere çıkarılmıştır. Ermeni çeteleri halen tahribat yapıyor. Doğuda emniyet bulabilmek için Batı'nın daima devam etmek eğilimi gösteren buhranlarına karşı Doğuda kendi vaziyetini muhafaza etmek isteyecek olan Fransa bu noktayı, bu güney noktasını düşünmelidir. Orada bu vaziyet devam ettiği takdirde arzu ettiği emniyet hiçbir zaman olmayacaktır. Biz hangi mukavelenin altına imzamızı koyarsak koyalım, Fransa'nın dostluğuna ne kadar önem verirsek verelim, oradan gelecek şikayetlere ve oradan gelecek mültecilere karşı kalplerimizin kapılarını kapayamayız. Gözlerimizin kapaklarını indiremeyiz. Bu mümkün değildir. Bravo sesleri, alkışlar. Arkadaşlar, biz istiyoruz ki verdiğimiz söze sadık kalalım ve verdiği söze daima vefakar kalmış adamlar sıfatıyla söylüyorum. Bu anlaşmanın tekrar sağlamlaştırdığı mukavelenameye dayanarak söylüyorum. Biz hududun ortasında yaşayan Türkleri kimseye esir süresi olarak terk etmedik. Biz milli idealleri için çalışan, hükümetlerinde kendi ana dillerini kullanan, kendi mevcudiyetlerini hür olarak devam ettiren ve Türk memurlarının idareleri altında efendi olarak yaşayan Türkler bıraktık. Eğer bunun dışında bir yol tasavvur ediliyorsa, emin olsunlar ki kendi haklarını kendileri müdafaa etmekle nasıl bir yeteneğe malik olduklarını en gösterişli, en tarihi misallerle göstermiş olan Güney Havadisi, Türkleri yeni bir mücadeleye girmekten çekinmeyeceklerdir. Anadolu da bunun karşısında ilgisiz kalamaz ve bu bizi nereye kadar sürükler bunu kimse tahmin edemez. Bunun için doğuda kurulmasını arzu ettiğimiz emniyet, huzur tehlikededir. Aziz reisimizin geçen gün çok samimi ve çok halis bir lisanla söylediği üzere, biz huzur arzularıyla sulha giriyoruz. Biz istiyoruz ki etrafımızda yaşayanlarla dost olarak geçinelim. Bunun için memleketin etrafında dostluk şartları meydana gelmelidir. Yanımızda Türkler yurtlarının içinde boğazlanırken, Ermeni çeteleri bu toprağa getirdikleri intikam hislerini kardeşlerimizin kanları üzerinde tatmin etmeye çalışırken, burada huzur olsun, bunun imkanı yoktur. Türkiye-Fransa dostluğunun bir tek şartı vardır. Güney Türklerinin kendi topraklarında dokunulmaz olarak yaşamaları. Bu bizim birinci temennimizdir. Efendiler, ben sözlerimin başında dedim ki bu anlaşmayı bir hürriyet vesikası olarak kabul edenlerden biriyim. Fakat bu anlaşmanın içinde bazı maddeler var ki kalbimiz tasdik etmemiştir. Milletler ıstırap zamanlarında bilhassa zavallı, mağdur Türk milleti için vaki olduğu gibi arzularının dışında bir anlaşmayı imzalarlar. Fakat elimizin imzaladığı, kalbimizin imzalamadığı zamanda o onay hakiki değildir. Biz ana topraklarımızın haricinde kalan Türklere, bilhassa en yakın zamanlara kadar bizimle beraber aynı bayrağın gölgesinde yaşayan Türklere icap eden emniyet verilmedikçe, onlar topraklarında hür ve mesut yaşamadıkça bu anlaşmayı yine imza edebiliriz. Fakat ellerimiz bunu kerhen imzalar, kalbimiz asla buna razı değildir. Hududumuzun güney kısmında kalan kardeşlerimize söylüyorum. Yerlerinizi, yurtlarınızı terk etmeyin. Anadolu mesafelerinin üzerinden o bedbaht kardeşlerimize, o Türk bayrağı altında yaşamak isteyen zavallı kardeşlerimize söylüyorum. Sizinle beraberiz, sizinle beraber kalacağız. Kader bir zaman ters dönmüş görünse bile neticede bir gün gelecek. Eğer Fransızlar sözlerini tutmamakla devam ederlerse, biz icap eden bütün şartları elde edeceğiz. Ve vaktiyle olduğu gibi yarın da milli bayrağımızın gölgesinde beraber yaşamak yolunu bulacağız. Şiddetli alkışlar. Şükrü Kaya Bey Menteşe. Dipnot: Mehmet Şükrü Kaya. 1883-1959 yılları arasında yaşamış, Galatasaray Lisesi'nden sonra Paris'te Hukuk Fakültesi'nde okumuştur. Mustafa Kemal'in yakın çevresinden olan Şükrü Kaya, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı da yapmıştır. Efendiler, cihan tarihinin hiçbir millet hesabına kaydetmediği büyük fedakarlıklarla elde ettiğimiz bu büyük zaferden hükümetimin beklediği netice gayet basit ve mütevazıdır. Misak-ı Milli dediğimiz milli mukavele ile aleme ilan ettiğimiz talepleri bir cümle ile özetleyebiliriz. Milli hudutlarımız dahilinde hür ve müstakil bir devlet halinde yaşamak. Dünyada her millet için tanınan bu hak önceleri bizden çok esirgeniyordu. Ne yazık ki bu sefer de Lozan'da yine esirgenmiştir. 8 ay devam eden bu Lozan konferanslarının safahatı hak ile zorbanın mücadelesi ile doludur. Her zaman olduğu gibi bu defada hakkın müdafası yine biz Türklere düşmüştür. Delegelerimiz bu vazifesini cihanın takdirini çekecek bir zeka ve azim ve metanetle yaptı. Fakat ne yazık ki beklenilen neticeyi elde edemedi. Eğer delegelerimiz bu neticeyi elde edememiş ise emin olunuz ki bunun mesuliyeti doğrudan doğruya henüz bize karşı zihniyetlerini değiştirmeyen, hak ve adalet kavramlarını bize karşı başka türlü taşıyan ve doğuda hala emperyalizm fikirlerini taşıyan Batı diplomatlarına aittir. Mahmut Celal Bey, İzmir. Şartta müstemleke yoktur artık. Dipnot: Mahmut Celal Bayar. 1883-1986 yılları arasında yaşamış, sırasıyla milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Adnan Menderes ile birlikte Demokrat Parti'yi kurarak Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesini sağlayan isimlerdendir. Şükrü Kaya Bey devamlı. Eğer Lozan Konferansı insaniyet alemine Cihan Harbi'nin facialarını, elemlerini unutturacak ve aleme bir huzur ve sükun bahşedecek ve milletler arasında insaniyeti, kardeşliği tesis edecek bir vesika temin edemiyorsa, emin olunuz ki bunun mesuliyeti doğrudan doğruya bize, hükümetimize değil, Batı'nın hala eski zihniyetini taşıyan, makyavelvari hilelerle başkalarının topraklarına göz diken diplomatlarına aittir. Bravo sesleri. Dipnot, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, 1469-1527 yılları arasında yaşamış İtalyan filozofu, politika biliminin de kurucusu sayılan ve İtalyan Rönesansı'nın en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen Machiavel, amaç için her yolu mübah gören görüşleri nedeniyle eleştirilere uğramıştır. En önemli eseri Prens'tir. Efendiler, bugün önünüze terk edilen bu siyasi vesika geleceğe, hatta korkarım ki bizim nesle bile esaslı anlaşmazlıklar doğurarak tehlikeli hükümlerle dolu bulunuyor. Bir defa anlaşmanın Avrupa'da bizimle Yunanistan ve Bulgaristan arasında tespit ettiği hududa bakınız ve bir de haritayı göz önüne getiriniz. Göreceksiniz ki bu anlaşma bize Balkan Harbi neticesinde o elemli günlerde elde ettiğimiz 1913 hududunu temin edemiyor. Edirne'nin hayat ve ışık kaynaklarını kapıyor ve Edirne'yi ne yazık ki ölüme mahkum ediyor. Efendiler, bir şehir milli tarihte tuttuğu yerle, hatıralarıyla, abideleriyle yaşayamaz. Bir şehrin yaşaması için kendisine bir iktisadi saha lazımdır. İşte Edirne bu iktisadi sahadan tamamıyla mahrum edilmiştir. Edirne'nin yaşayabilmesi için batıda kendisine geniş bir saha lazımdır. Kendisini denize çıkacak, doğrudan doğruya milli hudutlarımızdan geçecek bir demir yolu ve Akdeniz'in kendisine en yakın bir limanı lazımdır. Bunların hiçbirisi kendisine verilmemiştir. Edirne'nin yarın bir felakete düşmek ihtimali büyük bir kehanet olmaz. Hudut yavaş yavaş tesirini yapmaktadır. Asırlardan beri yerleşen Türkler yavaş yavaş memleketlerini terk etmektedirler. Efendiler, anlaşmanın aynı maddesi tarihi, nüfus ekseriyeti, dini, ırkı, abideleri, özetle bir araziyi bir millete bağlayan bağların bütünüyle bize bağlı olan Batı Trakya'yı hudutlarımızın haricinde bırakmıştır. Esat Efendi Menteşe, Balkan Harbi'nden sonra 58 gün hükümet süren Trakya'nın sözü özü Türk'tür. Şükrü Kaya Bey, devamla. Balkan Harbi'nde bu arazi o zaman da güya bir tasarruf hakkı varmış gibi Bulgaristan'a verilmişti. Şimdi de Yunanistan'a veriliyor. Bu da gösterir ki Batı Trakya ne Yunanistan'ın ve ne de Bulgaristan'ındır. Batı Trakya Türk'tür ve Türk'ün olması lazımdır. Alkışlar. 86. ayrımın sonu. Sayfa 736.